Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 9. ayrım. Sayfa 96. Kenan önce bavula baktı. Sadece birkaç parça giyim eşyası vardı içinde. Komodine baktı. Üst gözde kocaman 45'lik bir Colt vardı. Yanında da usta işi bir muşta ile sustalı duruyordu. Kenan bunları bulduğuna sevindi. 45'liği beline sıkıştırdı. Sustalıyı da ceketinin cebine attı. Komodinin alt gözünde tomar yapılıp lastik mantla sıkıştırılmış iki deste banknota rastladı. Paraları eline alıp şöyle bir baktı. Çoğu yüzlük marklardı. Tomarları yerine koyup komodinin kapağını kapattı. Hole çıktığında Hammer ile Rosa da tuvaletten çıkıyorlardı. Rodriguez, bir şey buldun mu diye sordu. Bir 45'likle sustalı dedi Kenan. Yanına alsaydın bari. Başımızı bayağı belaya soktuk. Silahsız dolaşmak ağrıma gidiyor. Kendimi adeta çıplak hissediyorum. Dert etme aldım. Bak buna sevindim. Rodriguez'in gözleri ışıldamıştı. Kenan, Alman serseriye dönerek, ''Hadi giyin, çıkıyoruz.'' dedi. ''Bu saatte mi?'' ''İşin saati olmaz. Zaten aptallığın yüzünden çok zaman kaybettik.'' Kenan Hammer'ı dik dik süzdü. Serseri galiba oynadığı oyuna içtenlikle inanmıştı. Ama hala aklının almadığı bir nokta vardı. Bu düzeyde çalışan uluslararası bir cinayet şebekesi nasıl olur da Hammer gibi sıradan bir sokak serserisini çalıştırır ya da ondan istifade etmeyi düşünürdü? O bu büyüklükte bir organizasyonun adamı olamazdı. Yoksa büyük bir hata mı işliyorum diye tereddüte düştü. Bunca milletin ayağa kalktığı en üst düzeyde emniyet görevlilerinin büyük bir gizlilikle yürüttüğü ve teşkilatlanmaya çalıştığı işte şayet yanılıyorsa rezil olmakta vardı. Sıkılmaya başlamıştı ama şimdilik yapacağı fazla bir şey yoktu. Yerinde kim olsa Hammer'ın itirafları karşısında aynı sonuca varırdı. Hammer berbat bir haldeydi. Burnunun kanaması durmuştu ama canının hala yandığı yüzünden belliydi. Kadının yardımıyla Kenan'ın çıktığı yatak odasına girdiler. Rosa giyinmesine de yardımcı oldu. Kadın hala titriyordu. Hammer, meşin ceketini de giydikten sonra komodinin yanına gitti. Sırtını kapıda bekleyen Kenan'a dönerek usulca gözü çekti. Hışımla geri döndü birden, ''Orospu çocuğu, paramı ve silahımı geri ver!'' diye bağırdı. Kenan eşikte sırıtıyordu. ''Parana dokunmadım ama silahları unut. Onu sana bırakacağımı sanmıyordun herhalde.'' Hammer hızla at gözü de çekti. İki kalın deste tomar yerinde duruyordu. Biraz rahatlamış gibi nefes aldı. Sonra hadi çıkalım dedi. Taksi bahçe içinde iki katlı bir evin önünde durmuştu. Evin bütün ışıkları sönüktü. Gecenin bu ilerlemiş saatinde Werner Schaefer'ın uyumuş olması doğaldı. Evde kaç kişi var diye sordu Kenan. O yalnız yaşar. Bekar mı? Sanırım öyle. Hizmetçisi ya da evde koruması falan var mıdır? Zoraki gülümsedi Hammer. O cimrinin tekidir. Adam çalıştırmaz. Umarım bana bir oyun oynamaya kalkmıyorsundur. Burası şehrin zenginlerin oturduğu bir yere benziyor. Yani herifin bu kocaman evde tek başına yaşadığını mı iddia ediyorsun? Bildiğim kadarıyla öyle. Buraya daha önce geldin, değil mi? Evet, 2-3 kere. Dördü bahçeye girdiler. Hammer zili çaldı. Evde hiçbir hareket yoktu. Hammer zilin düğmesine basmaya devam etti. Az sonra üst kattaki odalardan birinde yanan elektrik ışığı bahçeye aksetti. Hammer uyandı nihayet diye homurdandı. Bir iki dakika daha kapının önünde bekleştiler. Sonunda kapı aralandı. Fakat arkadaki kapı zinciri açılmamıştı. Aralıktan orta yaşlı bir adamın yüzü görünmüştü. Uyku sersemi gözlerini kırpıştırarak Hammer'a baktı adam. Daha sonra da yanındakilere ''Gecenin bu saatinde beni niye rahatsız ediyorsun serseri?'' diye çıkıştı Hammer'a. ''Beni bağışlayın Herr Schaefer. Dün gece yanılmışım.'' ''Ağzında neler geveliyorsun Hammer? Söylemek istediğin nedir?'' ''Şey, Bay Schaefer, bu beyler meğerse beklediğiniz kişilermiş.'' Adam kapı aralığından dikkatle yabancıları süzdü. ''O orospuyu buraya niye getirdin?'' Hammer utanmış gibi başını iki yana salladı. ''Az evvel kız arkadaşım onları benim evime getirdi. Bizi içeri alırsanız olanları en başından size anlatabilirim.'' Werner Schaefer kapının ardındaki zinciri hala açmamıştı. ''Ne yani? Gecenin bu saatinde iş konuşması mı yapacağız? Saatin kaç olduğunu haberin var mı?'' ''Lütfen Bay Schaefer, bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Bu seferlik beni bağışlayın. Beylerin çok acelesi varmış da.'' ''Acelesi mi? Acelesi mi varmış? Kulaklarıma inanamıyorum. Bu işin acelesi mi olurmuş? Sabaha kadar bekleyemediler mi?'' Werner Schaefer sanki tenezzülen ilgileniyormuş gibi yeniden Kenan'la Rodriguez'e gözlerini çevirdi. Kapıdaki emniyet zincirini açmadan önce bir süre daha dikkatli onları inceledi. Almanlar aralarında kendi dilleriyle konuştuklarından Kenan bir şey anlamamıştı. Hammer'a, ''Ne diyor bu herif? Bizi niye içeri almıyor?'' diye sordu. Serseri Kenan'a dönerek, ''Görüşmek için vaktin çok geç olduğunu söylüyor.'' dedi. ''Ne yapalım? Onu bulmak için 3 gündür Frankfurt'ta sürtüyoruz. Patronlarımız da bizi sıkıştırıyor. Acele etmemiz lazım.'' Werner Schaefer konuşmaları anlamış gibi zinciri açtı. Kapıyı araladı. Uzun boylu, zayıf bir adamdı. Pijamalarının üzerine uzun, bordo rengi bir robe de chambre giymişti. Kenan adamın evde yalnız yaşadığını düşündü. Hemur galiba haklıydı. Serseri yalan söylememişti. Evde hizmetçi veya koruma gibi birileri olsa çoktan ortaya çıkarlardı. Adam onları geniş ve iyi döşenmiş bir salona aldı. Bütün ışıkları yaktı. Oturmaları için yer gösterdi. Fakat kendisi ayakta durmayı tercih etmişti. Bir süre küçümseyen bir ifadeyle Hemur'a baktı. ''Bu yüzün hali ne?'' diye sordu. Deri ceketli serseri Kenan'ı göstererek ''O yaptı'' dedi. Adam bu kez bakışlarını Kenan'a çevirmişti. Hemur fısıltı halinde ''Dilimizi bilmiyor, onunla İngilizce konuşun'' diye devam etti. Schaeffer bu kez düzgün bir İngilizceyle ''Belki şaşıracaksınız ama şiddetten nefret ederim Bay Kozoğlu'' dedi. Kenan belli etmemeye çalışarak rahat bir nefes aldı. Artık adamla anladığı dilden konuşabilecekti. Kendisine Kozoğlu diye hitap ettiğine göre herif numarayı da yutmuş, beklediği kişinin geldiğine inanmıştı. Schaeffer'ın şiddet diye Hammer'ın hırpalanmasını kastettiği açıktı. Ne yazık ki şiddeti önce sizin adamınız başlattı. Ama ona size bildirilen parolayı vermemişsiniz. Bize Albatros kelimesini yalnız size söyleyeceğimiz emredildi. Schaeffer sessiz kalıp üşümüş gibi burnunu çekti. Ellerini röptüşambırının cebine sokup odanın içinde dolaşmaya başladı. Yanılmışsınız. Bu işte güvenlik hem sizin hem de bizim için çok önemlidir. Yanlış anlaşılmalara asla mahal verilmemelidir. Doğru, bizim de istediğimiz bu zaten. Schaeffer Kenan'ın oturduğu koltuğun önünde dikildi. Pekala, dedi. Olanlar için üzgünüm. Hemre gereken dersi vereceğim. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bana dosyayı verebilirsiniz. Kenan birden afalladı. Ne dosyasını kastediyordu acaba? Yüzünün kızarmasına mani olamadı. Schaeffer'ın kaşları çatıldı. Ne dediğimi anlamadınız mı? Bende dosya falan yok. Yok mu? Evet, yok. Öyleyse bana niye geldiniz? Ben müneccim miyim? Nasıl hazırlık yapabilirim? Kimse bana dosya vermedi. Alman hayretle Kenan'a bakıyordu. Siz neler söylüyorsunuz? Gecenin bu saatinde benimle sohbete gelmediniz herhalde. Kenan oturduğu yerde gelişmeleri beyninde değerlendirmeye çalışıyordu. İlk aklına gelen Werner Schaeffer'ın da bir aracı olduğu düşüncesiydi. Evet, bu oldukça akla yatkın bir ihtimaldi. Bay Schaeffer, dedi. Anlarsınız ya, çok tedbirli davranmalıyız. Bu çok sorumluluk isteyen bir iş. Her adımımızı atarken dikkatli olmalıyız. Sizden emin olmak istedik. Benden mi? Bu çok komik. Orta yaşlı Alman sinirlenmeye başlamıştı. Sağ elinin işaret parmağını Kenan'a doğru uzatıp homurdandı. Unutma delikanlı, siz bana değil Londra'ya müracaat ettiniz. Eğer içinize bir kuşku varsa bunu bana değil onlara yöneltin. Asıl sorumluluk onlara ait. Ben sadece verdiğiniz bilgileri ve hedef kişiyi inceler ve hukuk bürosuna yollarım. Anlıyor musun? Yaptığım sadece bir araştırma ve incelemedir. Ortam hazırlar, kullanılacak malzemeleri tedarik eder, Londra'nın tanzim ettiği plana yardımcı olurum. Gerisi onlara kalmış bir iş. Siz bana hedef hakkında dosya getirmezseniz ben ne yapabilirim? Kenan adeta aptallaşmıştı. Sinirlenen adamın söylediklerini aklına tartmaya çalışıyordu. Schaeffer, Londra'dan, hukuk bürosundan bahsediyordu. Hedef kelimesini kullanmasa sanki kanuni bir işi tartışıyorlarmış duygusunu yaşayacaktı. Kendini toparlamaya çalıştı, adama akla uygun bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Haklısınız diye mırıldandı. Bu bizimkilerin de işgüzarlığı. Dün gece birahane çıkışı bu serseri bana saldırınca onlar da durumdan endişelendiler ve kişilerden emin olmadıkça bilgi vermememi söylediler. Ama artık her şey aydınlandı. Dün her iki tarafta bir hata yaptı. En iyisi bunları unutalım. Schaeffer başını salladı. Tamam diye söylendi. Dosyayı ne zaman getirirsiniz? Yarın. Anlaştık. Saat 10'da sizi bekleyeceğim. Kenan ayağa kalktı. Tokalaşmak için elini Alman'a uzattı. Rodriguez'in gözleri pırıl pırıldı. Arjantinli polis bu defa esaslı bir av peşinde olduklarına inanmış gibiydi. Bu başarıda gerçek pay ortağına aitti ve onun iyi bir polis olduğuna yürekten inanıyordu. 3. Londra, İngiltere. Steve Cameron giriş kapısını gösteren monitördeki görüntüye son bir defa baktı. Adamı gayet rahat belirlemişti. Hemen yerinden fırladı, askıdaki trenç kotunu kaptığı gibi merdivenlere atıldı. Hukuk bürosundan çıkan yabancı henüz bir alt kattaki merdivenlere iniyordu. Halinden pek aceleci olmadığı anlaşılıyordu. Hanın dış kapısından çıkarken adamı yakın takibi alacak kadar mesafeliydi. Umberto Cassini, Edgeworth Road'un kaldırımlarına kararsız yürüyordu. Sanki işi gücü olmayan aylak biri gibi. Steve Cameron bir süre sonra adamın cebinden bir kağıt çıkarıp baktığını gördü. Adamın 6-7 metre gerisindeydi. Yabancı kalabalık kaldırımın üzerinde durmuştu. Cebinden bir de kalem çıkarıp elindeki kağıda bir çizgi çizdi. Sonra kalemle kağıdı cebine sokup boş taksi aranmak için etrafına bakındı. Elini kaldırıp geçen bir taksiye işaret etti ama taksi durmadan yoluna devam etti. Yabancı arkasından homurdandı. Steve adamı incelemeye başlamıştı. İngiliz olmadığı su götürmezdi. Uzun boylu ve yaşıklı biriydi. Giyim kuşamından onun İtalyan ya da İspanyol olduğuna hükmetti. Steve çalıştığı bir oda yabancılarla çok karşılaşırdı, yanılmadığına emindi. Adamda anlayamadığı bir kararsızlık vardı. Boş taksi aramaktan vazgeçmiş gibi yeniden kaldırımda düşünmeye başlamıştı. Nitekim geriye dönüp hukuk bürosunun bulunduğu han istikametinde yürüyordu şimdi de. Umberto Cassini beynini kemiren düşüncelerden sıyrılamıyordu bir türlü. Mesleki sezgileri onu yanıltmazdı. O avukatta şüphelerini artıran, doğru kapıya geldiğini söyleyen kıpırdanışlar duymuşuyordu içinde. Fakat namussuz herif İngilizlere has soğukkanlığı ile sırt kelimesini de öldürülen Maliye Bakanı'nın adını da duyduğunda kılı bile kıpırdamamıştı. Cassini'nin canı başka Ethan Capshaw'u araştırmak istemiyordu artık. Kafayı avukata takmıştı. O herifi araştırmak, daha derinine inceleme yapmakta yarar vardı. Bir an efemine kılıklı matbaacıya dönüp onu sıkıştırmayı, ağzından laf almayı düşündü. Hiç de fena fikir değildi. Böylece hem zaman kazanmış hem de elindeki listede yer alan diğer Capshaw'larla uğraşmaktan kurtulmuş olacaktı. Bir taksiye atladı ve Rourke House'a döndü. Matbaaya girerken Londra'da başkaları tarafından takip edileceğini hiç düşünmedi. Steve Cameron cep telefonundan hukuk bürosunu aradı. Ethan Capshaw karşısındaydı. "Efendim," dedi. "Peşinde olduğum kişi bir süre sokakta kararsız dolaştı. Sonra bizim kart bastırdığımız Rourke House'daki matbaaya gitti. Şimdi arkasından içeriye giriyorum." Ethan Capshaw'un kaşları çatıldı. Bu haberi hiç beğenmemişti. "Onu takibe devam et ve durumu yine bana bildir," dedi. Şans Cassini'den yana değildi. Tırnakları uzun, gözü sürmeli matbaacı Jason Boyle dışarıya çıkmıştı ve saat 5'e doğru döneceğini söylemişlerdi. O saate kadar matbaada kalıp onu bekleyemezdi. Yeniden geleceğini söyleyerek dışarıya çıktı. Hafif hafif yağmur yağmaya başlamasa belki Hyde Park'a gider oturur ya da vitrinlere bakarak oyalanmak için Piccadilly'ye uzanabilirdi. Her ikisi de Edgeworth Road'a yakındı ama Cassini'nin keyfi kaçmıştı. Bir polisin o kimliğin verdiği yetkilerden uzak olarak tahkikat yapması, araştırmalarda bulunması garibine gidiyordu. İngiltere'de bir hiçti. Ne resmi sıfatı vardı ne de silah taşıyabiliyordu. Üstüne üstlük yerel polisten de yardım izni şimdilik yoktu. Ona göre avukat Ethan Capshaw aradıkları adam olabilirdi. Fakat o görüşmeden sonra işi daha da zorlaşmıştı. Şayet avukat şebekenin adamı ise onları uyandırmış, dikkatlerini çekmişti. Otele dönmeye karar verdi. Saat 5'e doğru tekrar Jason Boyle'la görüşmek için matbaaya gidecekti. Acaba ortağı Hans Milch neler bulmuştu? Avukattan şüpheleniyordu ama belki Hans Milch daha esaslı birini tespit etmiş olabilirdi. Otele girip odasına çıktı. Trenç kotunu çıkarıp ceketiyle yatağına uzandı. Bir süre gözlerini tavana dikip düşüncelere daldı. Ceketinin cebinden Ethan Capshaw'larla yazılı listeyi çıkardı. Alt alta yazılmış adreslere yeniden bir göz attı. Ziyaret ettiklerini birer birer çizmişti. Avukatın adresini yuvarlak bir daireye aldı. Altında 5 adres daha mevcuttu. Gündüzleri uyumak gibi bir alışkanlığı yoktu fakat göz kapaklarının ağırlaştığının, tatlı bir uykunun bastırdığını hissetti. Elindeki kağıdı yatağın başucundaki komodinin üzerine koymak istediği uzandı ve bıraktı. Kağıt ise cilalı tahtanın üzerinden kayarak havada salındı ve komodinin altına doğru gitti. Umberto Cassini bunu göremedi. Ethan Capshaw, Barbados'ta yaptığı konuşmadan sonra telefonu kapatırken ilk defa endişelenmişti. Yıllardır başarıyla çalışan cinayet şebekesi ilk kez bir yerde açık vermişti. Ziyaretine gelen İtalyan şüpheli biriydi ve olağan müşterilerden biri olmadığı açıktı. Zira alışılagelmiş yöntemleri kullanmadan karşısına çıkmıştı. Ağabeyi Efendi Capshaw'dan aldığı talimatı da acele verilmiş bir emir olarak düşünüyordu. O, İtalyan'ı ortadan kaldırmadan önce kim olduğunu, neler bildiğini ve izlerini nasıl bulduğunu öğrenmeleri gerekirdi. Bildiği tek şey İtalya'nın kart bastırdıkları matbaaya gitmiş olmasıydı. Bu İtalya'nın doğru bir iz üzerinde olduğunun açık dediğiydi. Lakin kartla hukuk bürosu arasında nasıl bir ilişki kurduğunu henüz çıkaramamıştı. Bir an gözünün önünde efemine kılıklı Jason Boyle canlandı. Acaba ondan bilgi almış olabilir miydi İtalyan? Gerçi her cesedin üzerine bir kart bırakmak ve şebekenin reklamını yapmak gibi bir fantezisi vardı efendinin. Ama bunca yıldır bunlar hep İngiltere'nin dışında işlenen cinayetlerdi. Cinayetlerin özellikleri hakkında İngiliz basınında tek satır bile yazı çıkmazdı. Ciddi hiçbir gazete okumadığına emin olduğu Boyle'un bastığı kartvizitlerle hukuk bürosu arasında bir ilişki kurabileceğini düşünemiyordu. Hoşuna gitmese de ağabeyi Efendi Capshaw'u haklı buldu. O İtalya'nın ortadan kalkmasına yarar vardı. Telefona uzandı ve Steve Cameron'ı aradı. "Neredesin Steve?" diye sordu. "Chatwick Oteli'nin lobisindeyim efendim. Adam burada kalıyor. Az önce odasına çıktı. Resepsiyondan anahtarını alırken gördüm. Steve, şimdi beni iyi dinle. Barbados'tan emir aldım. O adamı hemen öldürmemiz gerekiyor. Anladın mı?" "Biz mi efendim?" "Bu işi sen yapacaksın Steve." Cameron kızardı, gözleri daldı bir an. "Fakat niye ben? Efendi niye timlerinden birini kullanmıyor?" "Vaktimiz yok Steve. O adam başımıza çorap örebilir. İşin derhal halledilmesi lazım. Fakat biliyorsunuz, ben 10 senedir bu işleri bıraktım. Sen neler zırvalıyorsun? Bunca iyiliğinden sonra efendiye karşı mı geleceksin? Yoksa senin için yaptıklarını unutuyor musun? Hayır, hayır, asla unutamam. Ama demek istiyorum ki, demek istediğin hiçbir şey olamaz Steve. O adam derhal ortadan kaldırılmalı. İri yarı adam kısa bir tereddütten sonra cep telefonuna fısıldadı. Tamam patron, adı nedir? Umberto Cassini, bir İtalyan. Ne iş yapar bu adam? Bilmiyoruz, şimdilik hakkında hiçbir bilgimiz yok. Anlaşıldı efendim. Steve Cameron telefonu kapattı. Bir an hayale dalarak yaşamının 10 yıl gerilerine gitti. Barbados'u, sıcak denizi, Corabake çiftliğinin tropikal bitkilerini ve o eşi bulunmaz kumsalını anımsadı. Bir zamanlar Sit'in en başarılı cinayet timlerinden birinde çalışmış ve efendinin en gözde elemanlarından biri olmuştu. Sonra çok büyük bir hata işlemişti. O hatasının bedelini canıyla ödemesi gerekirdi. Fakat efendi kendisini bağışlamış ve aktif görevden alarak devamlı kalması için Londra'ya, kardeşinin yanına göndermişti. Bu kimseye yapılmayan bir ayrıcalıktı. Ona bir minnet ve hayat borcu olduğunu biliyordu. Telefonu cebine koydu, bu görevi yerine getirmeliydi. Cassini gözlerini açtı, onu uyandıran bir şey olmuştu. Galiba kapı vuruluyordu. Kol saatine baktı hemen, 4'e yaklaşıyordu. Yataktan sıçradı, epey uyumuştu. Kapıya baktı, yanılmamıştı. Kapı tekrar vurulmuştu. Otel odasını Alman meslektaşı Hans Milch ile paylaşıyordu. Otele kendisi erken döndüğünden anahtar da ondaydı. Uyku sersemliğini üzerinden atmaya çalışarak "Tamam geliyorum" diyerek kapıya yürüdü. Kapıyı açınca Hans Milch yerinde tanımadığı iri yarı bir adamla karşılaşmıştı. Bir an afallayarak adamın yüzüne baktı. Hans değildi. Üniformalı otel personelinden biri de değildi. Tanımadığı bir yabancı duruyordu karşısında. Cassini de olsa bir polisti. Sahneden az bir zaman içinde burnu pis bir koku almış gibi gerildi. İçgüdüleri tehlike sinyalleri gönderiyordu. Ne var ki toparlanmakta geç kalmıştı. Adam ancak ağır siklet boksörlerin savuracağı bir yumruk sallamıştı yüzüne. Darbeden kaçamadı. Bir anda ne olduğunu anlayamadan sırt üstü odanın içine yuvarlandı. Saldırganın ayı kadar güçlü olduğu savurduğu tek yumruktan belli olmuştu. Ama Cassini de yabana atılır biri değildi. Yerden kalkmaya çalıştı. Başı dönüyor, buğulanan gözleriyle şekilleri çift görüyordu. Elleriyle yerden destek almaya çalıştı. Herif kapıyı kapatmış üstüne yürüyordu. İri bir kunduranın kafasına doğru yaklaştığını gördü. Herif başına tekme sallamış olmalıydı. İnsiyaki olarak kolunu kaldırıp tekmenin şiddetini azaltmak istedi. Beceremedi, başında müthiş bir acı hissetti, gözleri karardı ve kendinden geçti. Onun için her şey bitmişti artık. Steve Cameron ağır ağır yerde baygın yatan adamın başına oturdu. Sonra yapmaya çok alışık olduğu bir tarzda kolunu adamın boynuna sardı, diğer eliyle çenesinden tutup boynunu sert bir hareketle ters istikamete çevirdi. Cassini'nin boynundan kemik çatırtısı yükseldi. İtalyan polis o anda ölmüştü. Steve adamın boynundaki kolunu çözdükten sonra üzerine aramaya başladı. Cebinden bir pasaport ve cüzdan çıkmıştı. Cüzdanı karıştırınca polis kimliğini buldu. Pis pis sırıttı. Efendi hiç yanılmazdı. Cüzdanı ve pasaportu yanına aldı. Etrafta parmak izi bırakmayacak kadar deneyimliydi. Kapı tokmağını mendiliyle çevirdi. Usulca dışarıya süzüldü. Kapıyı kapattıktan sonra da mendilini katlayıp cebine soktu. Cameron eski günleri hatırlamış gibi garip bir heyecan içindeydi. Otelin döner kapısından çıkarken aynı anda otele dönen Hans Milch ile bir an karşılaştılar. Tabiidir ki ikisi de birbirleriyle hiç ilgilenmediler. Onlar sadece iki yabancıydılar. Hans önce resepsiyona uğrayıp anahtarını istedi. Görevli memur oda arkadaşının daha evvel gelip anahtarı aldığını ve şu anda yukarıda olduğunu söyledi. Hans Milch yorgun argın asansörlere yürüdü, bütün gün dolaşıp durmuş ve lisedeki Etten Caps şovları araştırmış ve dişe dokunur şüpheli bir kimseye rastlayamamıştı. Elinde hala inceleyemediği iki kep şov kalmıştı. Asansörden inip kapıyı vurdu, kapı açılmıyordu. Cassini'nin odada olmadığını düşündü, hatta anahtarı resepsiyona bırakmayı unuttuğu için de söylenmeye başladı. İtalyan tedbirsiz bir adamdı. Aşağıya inip resepsiyondan yardım istemeyi düşünüyordu ki, akşam servis için koridorda dolaşan kat görevlilerini gördü ve onlardan kapıyı açmalarını istedi. Görevli yaşlı bir kadındı ve Milch'i tanıyordu. Yine de soğuk bir yüzle her oda kapısını açan anahtarıyla kilidi çevirdi. Kapı açılır açılmaz ikisi birden yerde cansız yatan Cassini'yi gördüler. Yaşlı kadın bir çığlık attı. İlk şaşkınlığını atan Milch hemen "Koş otel görevlilerini buraya çağır" dedi. Tecrübeli polis alelacele etrafa bir göz attı. O anda odada yalnız kalmıştı. İtalyan meslektaşının boynu kırılarak öldürüldüğünü cesede bakar bakmaz anlamıştı. Yere eğilip elini tuttu. Vücudu hala sıcaktı. Çok kısa bir zaman önce öldürüldüğünü düşündü. Biraz daha erken gelse belki de katille karşılaşacaktı. Tam doğrulurken komodinin altına kaymış kağıdı gördü. Bu kep şovları aramak için müşterek hazırladıkları listeydi. Cassini nedense Edgeworth'taki bir avukatın yazıhanesinden sonra araştırmayı kesmişti. Yoksa Cassini aradıkları kep şovu bulduğu için mi öldürülmüştü? 9. ayrımın sonu. Sayfa 109. Devamı 10. ayrımda.